أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 431. حديث الرزق اَشَدُّ طَلَبًا لِلْعَبْدِ مِنْ اَجَلِهِ Rızık, kulun peşini ecelinden daha çok takip eder. Allah-u Teala'nın böyle bir yasası var. Kuluna ayırdığını ona ulaştırmadan canını almaz. Bu bir gerçek olarak, imanın aslı ve esası olarak kalbe yerleşse, bakın insanlar ne kadar rahattır. Ama biz sağ etmekle mükellefiz. O ayrı. Yani yattığımız yerden acaba hani yiyecekler pişse ve ağzımıza düşse öyle mi? Evet sen pişireceksin ve birilerinin ağzına ikram edeceksin. O ayrı. Bu ayrı bir görev bölümü. Ama sana ayrılan, senin çocuğuna ayrılan rızık sen safaya gidersen bulamadın mı? Bir de Merve'ye, aşağıda koşarak yürü, acele et biraz, sonra tekrar Safa, bir daha Merve dersen, etrafı kolaçan eder, Allahu Ekber, heyecanlanır, daha hızlı, bir daha gider gelirsen, sayı 7 oldu mu, işte bak çocuğunun orada bir zemzem var. Su kaynamaya başlamış, büngül diyor. Bir kaynak su, bir özel su, bir ikram, hem de yemek için içiyorsan doyarsın, susuzluğundan dolayı içiyorsan kanarsın, şifa bekliyorsan Allah şifalar ihsan eder, bir özel su ikram eder. Yeter ki sen, sana düşeni yap ve Allah'a güven. Çünkü sana ayrılan seni bulmadan Allah senin canını almaz, bunu iyi bil. Rızık, kulun peşini ecelinden daha çok takip eder. Çünkü ecelden önce rızık onu bulmalı, o onun görevidir, onunla buluşmalıdır. Ama insanlar Allah'ın razak oluşu konusunda galiba tereddütlerini kendi hayatlarının temeli yapmışlar. Ne olur ne olmaz dercesine. Dinin fıkralarla anlatılmasının hoş olmadığına inananlardan biriyim. Ama bazen bir fıkra veya bir şiirle 3-5 dakikalık anlatım, saatlerce anlatılacak konunun ayrıntılarını bile gözümüzün önüne koyuyor ya, ondan dolayı yeri gelmişken diyeyim, bence öyle olsun, yalnızsa Allah affetsin, bir hikaye anlatılır. Yaşanmış mı bilmem ama galiba her gün yaşanan, yaşanıp bitmeyen, sanayilerin temelinde, dükkan ve tezgahların altyapısında, aynen bütün dünyayı saran bir düşünceyi sanki bu hikaye karikatürize ediyor. Bir adam varmış. Çölde yolunu kaybetmiş. Azık ve rızık yok. Bir başına yol bulmaya çalışıyormuş. Tabii şehir hayatında, metropollerde ya da sahil kenarlarında hani kendince meşakkat içinde büyüdüğünü zannedenler çölde yolun kaybedildiğinin ne anlama geldiğini bilmezler ama düşünebileceklerini zannediyorum. Adamın dizinde derman kalmamış ama devam. Gözünde fer kalmamış ama devam. Yürümek zorunda, çaresiz, can derdi. Bütün gayretini toplamış. Fakat gözünün önü buğulanmaya başlamış. Sanki dizleri birdenbire iki büktüm olacak. Adam ha sürçtü ayağı yere kapaklanacak, ha düşmek üzere. İşte öyleyken bir küçük taşa takılan ayağıyla tam yere düşecekken orada nur yüzlü bir piri fani kılığında varlık. Şöyle bir insan elinden tutup kaldırıvermiş. Demiş ki, hikaye anlatıyorum. Evet, öyle anlayın. Hangi ayet, kaynağı nedir bu, hangi hadis diye sormayın bana. Ama dinimin anlattığına uygun bir anlatım diye söylüyorum. Adamın elinden tutup demiş ki, beni sana Allah gönderdi. Sen Allah'a dua ettin, Allah'ım dedin, yalvardın, yakardın, can derdine düştün, aman Allah'ım dedin, yardım istedin, Allah benimle sana yardımını gönderdi. İşte elinden tuttum ve tam düşmek üzereyken kaldırdım. Allah sana diyor ki, o kulum istesin benden üç şey, ne isterse istesin, üç şey istesin, her istediğini, o üç şeyin hepsini ona aynen vereceğim dedi. Söyle bakalım ne istersin demiş. Söz uzun ona göre. Destan okumuş sanki adam, ama o can derdinde, ama onun gözleri neredeyse görmez hale gelmiş, beli tutmaz, dizi tutmaz hale gelmiş adamın, ayakta zor duruyor ve hiç düşünmeden otomatik cevap vermiş. Bana bir pet şişe soğuk su, tatlı bir soğuk su olsun demiş. Daha der demez, sözü biter bitmez, hemen elinde bir pet şişe, bir soğuk su, bir tatlı su belirivermiş. Adam düşünmeden içmeye başlamış. Aman Allah'ım, içtikçe kana kana, içtikçe yana yana içmiş derken gözüne can gelmiş, dizine derman gelmiş, adam can bulmuş, derman bulmuş, hayata yeniden dönmüş. Ama hayret, dikkatini de çekmemiş değil. Çünkü su bitmemiş, pet şişedeki su aynen devam ediyormuş. O, bu müjdeyi, bu haberi getiren insan demiş ki, bak gördün, işte bu su, sen hayatta olduğun sürece seninle beraber olacak. Korkma, bitmeyecek, bitiremeyeceksin. İhtiyacın olduğu her an içecek ama sona ermeyecek. Ölünceye kadar seninle beraber olacak. Ama iki şey daha isteyebilecektin. İki şey daha isteyecektin. Söyle iki şey daha iste bakalım. Ne istersen iste, Allah sana öyle dedi deyince adam şöyle bir ufka bakmış. Elindeki şişeye bakmış. Belki ayakların ucuna bir daha bakmış. Bir de başını kaldırmış semaya bakmış. Sonra demiş ki, ne olur ne olmaz, sen bana iki pet şişe daha ver. Allah'a estağfirullah. Ne dersiniz? Allah'ın garantisine rağmen öyle mi? Evet. Allah kesinlikle, mutlaka, ama başka değil, ben sizin rızkınıza kefilim dediği halde öyle mi? Evet. Ama insanlar buna rağmen tereddüt ediyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuyun, baştan sona dikkatlice bir daha okuyun, göreceksiniz Allahu Teala rızık konusunda garantiler sunuyor. Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizquha buyuruyor Allah. Yeryüzünde debelenen bir varlık mı? Onun rızkı bana aittir. Ben buna kendimi zorunlu kılmışım. Ben onu mutlaka ona temin edeceğim demiştir Cenab-ı Hak. Burası tamam. Evet ama diyor hemen arkasından adam. Fakat Allah'ın garanti vermediği şeyde de sanki garanti sahibiyiz. Hidayet konusu. Cenab-ı Hak hiç de ona garanti vermemiş. Kullarım, bir hidayet, bir iman, bir İslam sözünü söylediniz mi yeter? Ben artık onu sizin adınıza muhafaza ederim. Ne yanlış yaparsanız, ne hata ederseniz, ne günaha girerseniz, ne şirke düşerseniz fark etmez. Bir kere iman dediniz ya, bir kere hidayet dediniz ya, tamam artık o sizin için ebediyen vardır demiyor Allah. Ama insanlar bir iman, bir İslam iddiasıyla tamam artık biz her şeye rağmen Müslümanız derken rızık konusunda hiç de öyle davranmıyorlar. Habire kendileri garanti altına almaya, garantilemeye çalışıyorlar. Bir Müslüman bir başka şehirde şöyle toplum adına toplumu değiştirmek ve yönetmekle kendilerini sorumlu bilen insanların arasında kendisini bulmuş. Düşünmüş demiş ki, bunlar Allah peygamber duymayan ortamda büyümüş insanlar. Bunları kimse uyarmaz yanlışlar nedeniyle. Bunlara hak ve hakikati kimse duyurmaz. Ben dilim döndüğünce şöyle Kur'an'a gidin, sünnete gidin, Allah'a sorun, peygambere danışın. Bakın siz bilirsiniz, değilse ahiret kıyamet var diye. Bir uyarsam bakalım diye eline boyuna biraz biraz anlatmaya başlamış. Hoca güzel anlatıyor. Bütün açıkları kapatıyor. O Müslüman güzel söylüyor. Onları sadece vahye yöneltiyor. İtiraz hakları kalmamış biçimde. Mecburen evet demek zorundalar ama şeytan müşterilerini kaybetmek istemediği için hemen imdatlarına koşmuş ve sorun bu adama, sen ne iş yapıyorsun? Sen günlük maişetini temin için neler peşinde koşuyorsun? Soru vermişler. Tabii Yani biz eğer Kur'an'a gitmiyorsak, sünnete dönmemişsek, insanlara Allah peygamber anlatmamışsak, kahrolası, yıkılası hanede evladı eyal bizden ekmek bekliyor, ne yapalım? Dünkü ekmek dün bile yetmedi. Bugünkü ekmek için biraz daha çabalamak zorundayız. Onun için Kur'an'a, sünnete zaman ayıracak imkanımız yok demeye getiriyorlar. Soruyorlar. Peki ama hocam, yani affedersiniz fakat siz maişet temininiz adına neler yapıyorsunuz, işiniz aşınız? Adam böyle biraz da sıkılgan ama yani şerefmiş gibi değil de işte bizim de durumumuz bu dercesine onu kendisini, çevresini rahatsız etmemek için şöyle bir hani babadan kalma bir gelir olduğunu beyan edivermiş. Ama hocam diye başlamışlar. Demişler ki, senin bak böyle bir gelir problemin yokmuş. Ama biz ondan dolayı işte onun için çalışmak zorundayız deseler de, o Müslüman bir ayet okumuş. Demiş ki, yeryüzünde debelenen bütün varlıklar, ama onların rızkına Allah kefildir. Tamam hocam da, ve fakat diye itirazlarını sürdürmüşler. O Müslüman bir başka ayet okumuş. Tabii ama gerçekten öyle de ve fakat demişler, itiraz etmişler. Ama o Müslüman bir başka ayet daha okumuş. Adamlar yine itiraz etmiş. Bunun üzerine demiş ki, tabii canım. Yani benim de atlarım, arabalarım, dükkanlarım, tezgahlarım, mallarım, mülklerim var, paralarım, aman efendim altınlarım, gümüşlerim, haddin hesabını bilmediğim menkul ve gayrimenkullerim var. Evet efendim tabii, ben de ondan dolayı filan deyince, ah canım, elbette öyle olmalısın ki bu kadar rahat konuşmalısın filan deyince, demiş ki, kafir oldunuz, imanınızı tazeleyin. Ben rızık konusunda bir ayet söyledim, itiraz ettiniz. Bir ayet daha söyledim, itiraz ettiniz. Bir ayet daha söyledim, itiraz ettiniz. Sonra bir yalan, hem de tam böyle enine boyuna dört dörtlük bir yalan söyledim. Kabul ettiniz ve hayatınızı o yalana dayandırmaya çalıştınız. Allah'tan korkun, yalanlarla siz nereye varacaksınız? İmanınızı tazeleyin ve Allah'a güvenin, dayanın demiş. Ne dersiniz? Er-rizku eşeddu taleben lil abdi min ecelhi. Farkında mısınız? Allah size ayırdığını, eğer siz ona ulaşmadan öleceğinizi zannediyorsanız aldanıyorsunuz. Allah ana rahminde bizi yaratırken şöyle bir yasadan söz ediyor peygamberi diliyle. İnne ahadeküm yücme'u halguhu fi batn ümmihi erba'ine yevmen nutfeten sümme yekûnu alakaten mistezalik sümme yekûnu mutgaten mistezalik sümme yurselu ileyhil melek. Devamında biket bi rizqihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Yani daha ana rahminde kişiye tahsis edilen bütün imtihan soruları adına ona verilecek rızık bellidir. Hastalık bir rızık, sağlık da rızıktır. Ekmek bir rızık, su da rızıktır. Tahsilatları, bulacakları, biriktirecekleri, onun olacak her şey, ona verilecek her şey bir rızıktır. Bütün bunlar ana rahmindeyken ona ait kılınmış ve ecel de onların, o rızıkların onu ne zaman bulacağı, onunla ne zaman birleşeceği konusunda bir yapı, bir yapılanma esası demektir sanki. Onlar da belirlenmiştir. O rızık onu bulacaktır ve en son, ecelin en son kademesi olan ecel, onu bulacak ve o kişi dünyadaki imtihan dönemini bitirecektir. 432 Er-radâ'u yugayyirut tibâ'a. İnsanın karakteri süt emdiği anneye göre şekillenir. Estağfirullah. Aleyhissalatü vesselamın bir şerefli sözünü anlamaya çalışıyoruz. Edebimizi bozmayalım elbette ve fakat, hani toplumda yaygın bir söz vardır. Herkes herkese söylemez. Her gün her yerde söylenmez ama bazen başka bir kelime bulunmaz ve zorunlu olarak ağızdan çıkıverir. Sütün bozukluğundan söz eder kimi insanlar. Evet, yani süt kaynatılmadan biraz fazla beklemiştir de ondan mı bozulmuştur? Ya da hani o ineğin kanında ve sütünde hastalık vardır da süt onun için mi bozuktur? Ya da süt işte yaz gününden dolayı, sıcaktan dolayı ya da toplandığı kaptan dolayı ya da bilmem hangi arızi sebeplerden dolayı mı bozulmuştur? Hani süt kesilir, süt ekşir, süt bozulur ya, öyle değil bilirsiniz bu sütün bozukluğu, anasından emdiği sütün bozuk olduğu tabiri herkes için geçerli değil ama bilirsiniz öyle olur kimi sütler. İşte aleyhissalatü vesselam sanki aleyhissalatü vesselamın dediğinden işte ben öyle ifadeler hatırlıyorum. Er-radâ'u yugayyirut tıbâ. Hani şu süt emme işi var ya, süt emzirme işi var ya, kişinin anasından emdiği, gerek kendisini doğuran anasından, gerekse süt emdiği, süt annesinden emdiği süt var ya, onun tabiatını, onun karakterini değiştirir. Yani, bir anneden doğan üç çocuğu, siz üç ayrı anne tarafından sütle besleseniz, o üç anneden birisi namus ve iffet sembolü, diğeri ahlak ve edep adına aklınıza gelebilenin ötesinde edepsiz ve ahlaksız, bir diğeri mal derdinde, mülk derdinde, dünya derdinde, dünyalık derdinde, bütün bunlar gözünü bürümüş, kalbinde rahmet ve merhametten eser kalmamış üç kadınsa, bunların emzirdiği çocukların şekillendiği o yavrular, sonunda bunlara benzeyecektir. Karakterleri böyle olacaktır demektir. İyi ama diye itiraz mı aklına geldi? Yani sen anneni ve seni sütüyle besleyecek anayı baştan seçemediğin için senin ne suçun var öyle mi? Seni suçlamadım ki. Senin karakterinde böyle bir meyil olabilirmiş anla. Yani seni emziren annen o dönemde namaz bilmezmiş, abdest anlamazmış, namus duyguları ölmüş, iffet duyguları yok olmuş, görelmiş, böyle bir dönemdeyken seni beslemişse, evet, senin karakterinde bu, daha yoğun biçimde var görünür, ama senin bu Müslüman olmana engel değil ki. Söyleyin, aleyhissalatü vesselamın gönderildiği dönem, sahabeden hangisi hayattaydı? İlk peygamber olduğunda hangi sahabe vardı hayatta? Olur mu öyle şey? Onların hepsi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra sahabe oldular. Yani ondan önce hatta kimileri peygamberi öldürmeye çalışırken, kimileri nice tuzaklar kuruyordu, kimileri peygamber adına nice plan ve projeler üretirken, kimileri ne kadar ilgisiz davranıyordu, ne putlar, ne putperestlikler vardı toplumda. Ama buna rağmen İslam'a gönül verildikten sonra, kan da değişir anladığım, süt de değişir. Kolay onlar, siz yeter ki iyi bir mümin olun. Çok yakın tarihte yaşadığım enteresan bir örnek. Evet, süt önemli. Dikkat edin, çocuğunuzu eğitecekseniz kolay eğitmek için, onun iyi bir Müslüman olmasını isterseniz, bu işte o çocuğun yorulmaması için, sütüne dikkat edin, beslenmesine dikkat edin, onun ortamını güzelleştirin. Buna göre hareket edin. Bu elde bir, o öyle olmalıdır ve fakat 25 yıl çocuklarına ve kocasına akla hayale gelmedik işkence etmiş. Yani itaat etmemiş ama isyan etmemiş bir kadından söz edildi. İşkenceyi böyle düşünün. Ezmemiş, vurmamış. Yani aktif planda onların başını ezmemiş ya da beyinlerini patlatmamış ve fakat çocuğunun yanında diyordum. Senin annen 25 yıl kocasına itaat etmemiş. Birden parladı. 22 yaşında Yavuz delikanlı. Ama dedi. Amayı ben tamamlayayım dedim. Ama 25 yıl hiç isyan etmemiş dedim. Evet şimdi oldu dedi. Böyle birisi gün oluyor, devran dönüyor, tamamen yenileniyor. Yani ahlakını güzelleştiriyor filan değil. Sanki ölüyor, sanki yeni bir kadın doğuyor. Mümkün mü? Kocası merakla soruyor. Kızı gözlerini dört açmış ilgileniyor. Oğlu ne diyeceğini bilemiyor. Diğer oğlundan ses seda yok sanki. Hepsi lal olmuş, dikkat kesilmişler. Ve annenin uzatılmayan sözlerindeki yorum enteresan. Ama Ben bugüne kadar Kur'an okuyordum fakat kendime söylediğini bilmeden okuyormuşum. Bana ne dediğini anlamadan okuyormuşum. Meğer ben bütün bu 25 yıllık hayatım boyunca yapıp ettiklerim ya da yapmayıp geri durduklarımla ahiretimi heba ediyormuşum. Amellerim boşa gidiyormuş. Meğer kocam benim cennet kapımmış. Ben oradan cennete girileceğini, gidileceğini bilememişim. Meğer yanılmışım. Bitti tamam. O dündü. Artık yok onlar. Ben yeniden Müslüman, ben yeni bir insan, ben yeni doğduğum gibi düşünün. Bana bu konuda, bu yeni dönemimde, bu anlamda muamele edin ki, ben de daha rahat, daha iyi bir Müslüman olmaya çalışayım diyordu. Öyle değil mi? Evet, bu bir gerçek. Fakat, eğer çocuğunuzu emzirme döneminde, yani onun vücudunun yapılanması, onun vücudunun yapılanması, onun karakterinin şekillenmesi konusunda titiz davranmaya evet diyorsanız, neyle beslediğinize dikkat ediniz. Mesela, arkadaşları ziyarete uğradığım dönemler olur. Ben küçükken, benim dönemimde az bulunan, hatta hiç, ama annem babamın çocukken hiç görmediği özel enteresan ambalajlarda şöyle biraz sütlü kahve, biraz koyusu, biraz açıyla ağzınıza alınca dağılan özel bir yiyecek ikram ediyorlar. Şekillenmiş, adına çikolata mı ne diyorlar, öyle bir şey. Bana sunduklarında diyorum ki hayır. Hemen oradan birisi atılıyor, hayrola oruç musun? Diyorum hayır. Ama neden, yoksa markasını mı beğenmedin? Diyorum ki hayır. Peki ama falan marka olsaydı yer miydin? Ama dedim ki hayır. Peki ama neden diyorlar. Ben içeriğini bilmiyorum ki. O neyin nesi? Benim ağzımdan gidenler benim yapı taşımdır. Benim vücudumu onlar oluşturur. Söyleyin bir yapının bir tarafını tahtadan, bir tarafını kalas keresteye, bir başka yönünü sadece kireç, bir tarafına kum yığıntısı. Ama birazı taş olsun, birazı tuğla. Siz böyle bir yapıya ne zaman hayatta evet diyebildiniz? Öyleyse, nasıl ki o yapılanmada yapı taşları önemli, üstelik yapı taşlarının birbiriyle uyum ve insicamı da önemliyse, benim ağzımdan gidenler de benim düşünce dünyamın, benim görme özelliğimin, benim duyma özelliğimin yapı taşlarıdır bunlar. Onları ne kadar sade ve düzgün gönderirsem, ben daha iyi görebilir, daha iyi duyabilir, daha iyi düşünebilirim. Ben böylece inanıyorum. Ondan dolayı, hani sofraya envai türlü çeşit yiyecekler konulmuştur. Ekmek yanında siz, onların her birinden bir lokma ekmekle dolaşacağınıza, seyri sefer edeceğinize, yani yiyecekler, yiyecek tabakları arasında bir gezinti yapacağınıza, şöyle seçin o gün bir tanesini, o gün sadece onunla doyurun karnınızı. Sirke ekmek mi? Güzel. Yağ ekmek olsun dilerseniz. Ama ben et ekmek istedim bugün olsun fark etmez. Ama dilerseniz peynir ya da sadece zeytin ekmek yiyin. Ama ertesi gün bir başka şey, yani mesela bal ekmek olsun fark etmez. Böylece sizin vücudunuzun yapısı ve yapılanması sade olacak, düzgün olacak, güzel olacak, düşünmeniz, düşünce dünyanız yerinde ve anlamlı bulunacaktır. Ne dersiniz? Süt, yani gıda, vücudun şekillenmesi, yani beslenmesi gerçekten çok önemlidir değil mi? Konuyla ilgili hatırladığım bir başka hadisi size de hatırlatayım ve inşallah bir sonraki hadise birlikte geçelim. Hani bir adam varmış der aleyhissalatü vesselam. Öyle ki Allah yolunda toza, dumana karışmış. Yorulmuş, saçı başı darmadağın, elbiseleri de öyle yırtılmış, eskimiş, tozlanmış. Ellerini kaldırmış semaya ve ya Rabbi, ya Rabbi diye dua etse bu adam diye devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Evet, dua ediyor. Düşünün, gayreti, çabası, uğraşısı, yani çizgisi hoş bir adam görünüyor. Ama aleyhissalatü vesselam adamı tanıtmaya devam ediyor. ve mat'amuhu haram ve meşrabuhu haram ve melbesuhu haram ve gudiye bil haram fe enna yüstecabu lidalik. Estağfurullah. Ama düşünün, adamın yediği haramsa, içtiği haramsa, giydiği haramsa, gıdası haramsa, adamın hücrelerine kadar bütün yapısı yapılanması haramdan teşekkür etmişse, Allah ne diye kabul etsin de onun duasını? Yani Bakara suresinden öğrendiğimiz bir ayetle sözü bitirelim bu bölümde. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yani kitabın bir bölümüne evet, bir bölümüne iman edecek, bir bölümünün imanının emanında, güveninde olacaksınız da, bir bölümünü küfredecek, yok sayacak, ortadan mı kaldıracaksınız diyordu ya. Yani bu adam da Allah'ın yap dediklerinden bir bölüm yaparken, aslında onu yapmaya hazır vücudu için Allah'ın yap dediklerine ilgisiz davranıyorsa, söyleyin Allah onun duasını kabul eder mi? 433. Er-rifku ra'sul hikmeti. Allahu Ekber. Biz bu konuda başka bir hadis daha duymuştuk. Ra'sul hikmeti mekafetullah. Ama burada ra'sul hikme er-rifku olarak tarif edildi. İnsanlara rıfk ile yumuşak ve uyumlu davranmak, ince anlayışlı yani hikmetli olmanın bir başka ifadeyle Allah'a kulluktaki derinliğin en önemli yanıdır. Estağfirullah. Bugüne kadar yaptığımız, bugüne kadar yaşadığımız rıfkın dışında o yumuşak huylu, o uyumlu davranmanın, o ince anlayışlı, o hikmetli olmanın dışında yaptığımız hareketler için estağfirullah. Ey anneler, ey babalar, ey çocuklar. Peki başka kimse yok mu? Ama ne diye uzatsam, ey erkekler ve ey kadınlar ve fakat onları da birleştirsem, ey insanlar. Rıfk ile muamele ediniz, yumuşak olunuz. Arkadaşınız ya da kardeşinize, hatta dostunuz ya da düşmanınıza, ama yani sen de öyle güzellikler söylerdin ki, tuttun düşmana da rıfk ile muamele dedin. Yani onun cehenneme gitmesini istemiyorsan elbette, böyle tatlı, güzel söyle anlasın, onun cehenneme gitmesine engel olmak için sen bütün tatlılığınla hareket et. Zaten bu bir merhamet değil mi? Hatta mesela karşınızdaki varlığı öldürmeniz gerekiyor, rıfk ile muamele edin. Olur mu öyle şey demeyin. Siz hiç kurban kesmemiş ya da kurban kesilirken orada bulunmamış gibisiniz. Elbette rıfk ile, yani şefkatle, merhametle, yumuşaklıkla, uyumlu davranarak, ince bir anlayış, hikmetli olmanın gereğiyle Allah'a kulluktaki en derin bakış açısıyla hareket edeceksiniz değil? Evet, rıfk bunu gerektirir ki hikmetin başı budur. Yani çocuğunuzu boşa gitmesin, heder olmasın, yazık olmasın diye seveceksiniz rıfk ile. Çünkü siz vurdunuz mu, mutlaka onu bekleyen bir kucak vardır. Unutmayın, şeytan dostlarına kucak açtırmıştır. Sen vurursan onun kucağına düşecek, haberin var mı? Karına, ya ki kocana rıfk ile muamele et, şeytan araya girmesin. Birisinin yanlışını mı değiştireceksin? Oğlun mu, kızın mı, gelinin, damadın mı, komşun mu, hısım akraban, eşin, dostun mu, kim olursa olsun, yanlışı mı var? Rıfk ile muamele et. Güzel söyle. Ama her sözün güzel söylenme modeli ayrıdır. Mesela kimileri bir başka çeşit güzelden anlarken, kimileri başka başka çeşit güzelliklerden anlar diye karşıdakinin anladığı dil adına güzellikler farklı bir, bir de konunun gereği güzellikler farklıdır. Mesela bir kadının kocasına karşı yaptığı yanlışların anlatımındaki güzellik, bir çocuğun arkadaşlarına yaptığı yanlışları düzeltmedeki güzellikle aynı değildir elbet. Haram kazançtaki yanlışı düzeltmede güzellik farklı, ibadet ve itaattaki yanlışları düzeltmedeki güzellik farkı olmalıdır. Ya da annemin yaptığı yanlışları düzeltmede güzellik, elbette kızımın ya da kardeşimin yaptığı yanlışları düzeltmedeki güzellikten ayrı olmalıdır. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de özellikle ve onun o seçkin arkadaşları sahabe-i kiramda güzellikle görüyoruz. Onlardan alalım ve iyi bilelim ki er-rifku ra'sul hikme. İnsanlara rıfk ile yumuşak ve uyumlu davranmak, ince anlayışlı yani hikmetli olmanın bir başka ifadeyle Allah'a kulluktaki derinliğin en önemli yanıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.